akşamlar halkım. Pardon milletim. Affedersiniz dinleyicilerim. Ben bir Bay J radyo şovmenliği kulvarında eşi benzeri bulunmayan bir yer edindim. Tabii bunun çıktıları da oldu. Bu sayede sizlere yine sıradan bir servet günümden sesleniyorum. Sabah gözümü açtım. İpek yastığım biraz fazla ipek geldi. İnsan gerçekten kalite yorgunluğu diye bir şey yaşayabiliyormuş. Gerçekten öyle. Sonra aynanın karşısına geçtim. Altın varaklı rujumu sürdüm. Bugün 24 ayar değil, 22 ayar kullandım. Çünkü çok zor durumda insanlar da var. Ben bunu biliyorum. Biraz daha gündelik olsun diye 24 değil, 22 ayar altın varaklı ruj sürdüm. Mütevaziliğin de bir standardı var sonuçta. Ruj deyip geçmeyin. Bu ruju altının gramı 8000 lirayken aldım. Artı bu cinsiyetler üstü bir durum. Cinsiyet üstü bir ışıltı. Işıltı dediği şey insanın karakterini parlatır. Dudağını değil hayatım. Kahvaltıda beluga havyarı vardı ama balıkların yaşam koçuyla görüşmek istedim. Yeterince motive görünmüyorlardı. İnsan yediği şeyde bile vizyon arıyor artık. Siz de biliyorsunuz. Aşçım beluga havyarını önüme koydu. Beni de tahmin edersiniz. Gordon, Gordon, Gordon. Tanrı aşkına yine mi havyar? Ben yemekten bıktım. Sen servis etmekten sıkılmadın be kanka. Gordon. Yine bu vintage seri. Birazdan nadir bir şey yok mu? Mesela sadece ay tutulması sırasında yakalanmış, klasik müzik dinleyerek büyütülmüş bir balığın yumurtasını bulamadın mı? Ya da daha üst sınıf iç bir şaka patlatayım size. Gordon, bunun terörü zayıf. Ben daha çok kuzey rüzgarı yemiş düşük egolu bir balık istiyorum. Siz çayınızı kristal bardakta içersiniz en fazla. Ben meteor camından içtim bugün. Evet. Uzay taşı. Çünkü yer çekimine bağlı kalmak artık çok demode. Zaten duymadınız mı? Yer çekimi yokmuş. Yer itimi varmış. Yani yukarıdan bizi yeryüzüne bastırıyormuş uzaylılar. Ay bunların da işi gücü yok. Bıraksalar da uçsak havalansak. Ya bir günlüğüne jetimi havaalanından çıkartmayayım ya. Sonra garaja indim. Spor arabalar sırayla dizilmiş. İçlerinden birini seçmem gerekiyor. Renkleri ruhuma hitap etmedi. Çünkü servet dediğin şey seçenek bolluğu ama karar verme yorgunluğu da yanında geliyor. Fakirlikte en azından tek seçenek var. Netlik var. Ya metrobüs geçiyordur sizin oradan ya otobüs ya minibüs. Ne olduklarını bilmiyorum. Ben de sağdan soldan duyduğumdan anlatıyorum. Metrobüsün ne olduğunu bilmiyorum. Öyle vakti geldi. Sıkıntıdan yeni bir lüks başlattım. Sessizlik kiraladım. Evdeki herkes 3 saat boyunca para verdim hepsine. Nefesini estetik şekilde alacaktı. Gürültü orta sınıf alışkanlığı arkadaşlar. Tüm çalışanlarıma sessiz nefes alın biraz düşüneceğim dedim. Akşam yemeğinde sadece nadir bulunan bir tuz tattım. O kadar pahalı bir tuz ki doymuş hissettim. Mide değil ego doyuyor biliyor musun? Kuru fasulye ekmek banan insanlar. Evet. Bana bu kadar zengin olmak nasıl bir his diye soruyorlar. Açık konuşayım biraz yorucu. Çünkü her şey mümkün. Ve mümkün olan şeylerin çoğu insanı heyecanlandırmıyor. Geçen gün bir arkadaşım yatırım fonunu yalnızca %18 büyütebilmiş. Bu sene zor geçiyor dedi. O kadar içten söyledi ki kahkaha attım. İnsanın trajedisi bazen %'yle ölçülebiliyor. Gözleri dolu dolu. Ben şimdi bu 1.2 milyar dolarla neye yatırım yapayım diye bana bakıyor. En çok da şuna güldüm geçen hafta. Bir arkadaşımın çocuğu bedava okuyan biriyle flört ediyormuş. Çocuk dünyayı tanısın dedi. Çok kapsayıcı bir aile. Arkadaşlar şakalar makalar güzeldi eyvallah ama şimdi sizden bir ricam var. Bu akşam eve giderken küçük bir teşekkür edin. Bir şükran lazım. İyi ki bu kadar ulaşılmaz ama bizi anlayan biri var radyoda deyin. Çünkü ben olmasam bu servet sadece pahalı olurdu. Benle anlam kazanıyor. Siz de kabul edin. Şimdi müsaadenizle altın kaplama ama alçak gönüllü mikrofonumu yerine bırakıyorum. Siz sıradan hayatınıza devam edin. Ben yukarıdan nazikçe eşlik etmeye çalışacağım. Hayallerimi küçümsemeyin ve unutmayın eski güzel bir söz vardır. Her parlayan altın değildir. Yayın biter bitmez ucuzluk marketine gidip bu gece fakirliğime ağlamamak için 30 liraya 4 tane kazan dibi alıp şeker komasına girmeye çalışacağım. 4 gün komada kalsam 4 günü unutturmuş olur. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz ayrılmayın. Selam millet, Bay J. Ben Kral Pop Radyo'nun has elemanıyım ama açık konuşacağım. Bu yıl maaş zammım beni biraz üzdü. Yani Bordrum'u görseniz demezsiniz bu adam başarılı bir sunucu diye. Herkesi denedim. Maalesef şirketteki herkes yapabilecekleri bir şey olmadığını, bulunduğumuz konjonktürde, ekonomik düzeyde falan bilmem. Sırayla yukarı doğru çıktım. En son idari müdürle bile görüştüm. Haklısın dedi. Temizlik personeli de çok mutlu değil. İdare et. Bir idari müdürden idare et komutunu almak saçma geldi. Onun idare etmesi gerekmiyor mu? De sonunda şirketin sahibine, en büyük patrona bir mektup yazmaya karar verdim. Ama kırıp dökmeden, işimi kaybetme riskine girmeden yapmaya çalıştım. Önce size okuyacağım mektubumu, okey derseniz yollayacağım. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlık, Bay J, Maaşım hakkında mütevazi bir arzuhal. Muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz. Efendimiz. Kalemin titrek, yüreğin umut dolu olduğu bu satırları yüksek huzurunuza arz etmeye cüret ediyorum. Zira bilirim ki iş dünyasının sert rüzgarları içinde kulunuzun sesi bir sonbahar yaprağı kadar hafif kalabilir. Lakin yine de kaderin cilvesi beni bu mektubu yazmaya sevk etti. Evvela bilmenizi isterim ki zat-ı halinizin gölgesinde çalışmak benim için yalnızca bir meslek değil. Aynı zamanda karakter terbiyesidir. Her gün bu ofisin kapısından içeri adım atarken ruhum disiplinle yoğrulmakta, sabrım incelikle sınanmaktadır. Anonslar arasında kaybolurken bile adınıza sadakatle bağlı kaldım. Mikser bozulduğunda dahi isyan etmedim. Ancak efendim, bu kısmı yazarken ellerim hafifçe ürperiyor bu arada. Evet, mektubun bu kısmı gerçekten ürkenç. Ancak efendim, hayatın maddi gerçekliği şiirden pek hoşlanmamaktadır. Faturalar trajediden anlamıyor. Market rafları sadakati indirimli saymıyor. Cüzdanımsa son zamanlarda Hamlet misali varlık yokluk ikilemine düşmüştür. Büyük bir cüretle değil, bilakis zarif bir mahcubiyetle arz ederim ki efendimiz, eğer takdir buyurursanız maaşımın kaderine küçük bir iyileştirme dokunuşu yapılması hem sadakatimin kuvvetini pekiştirecek hem de öğle aralarında sadece simitle yetinmek zorunda kalmama mani olacaktır. Şüphesiz ki bu talebin bir başkaldırı değil, aksine şirketime olan bağlılığımın maddi dünyadaki mütevazi bir tezahüründen ibarettir. Çünkü ben burada kalmak, gelişmek ve mümkünse ay sonunu bu size yazdığım gibi dramatik monologlar olmaksızın geçirmek arzusundayım. Eğer bu dileğim, efendimiz, zamansız yahut yersiz addedilirse tarafınızdan, lütfen bu mektubu ofisinizin en arka çekmecesine kaldırın ve kulunuzu sadakatle çalışmaya devam eden bir figüran olarak hatırlayın. Lakin eğer lütfedip bu satırlarda samimi bir çaba görürseniz, inanın ki göstereceğiniz takdir motivasyonumu göklere çıkaracak. Mecazi anlamda, henüz bir uçuş talebim yok, melek olmaya hazır değilim. Evet. Son sözüm şudur ki efendimiz, sadakatim sonsuz, hevesim diri, lakin kira kontratım ve elektrik faturam acımasızdır. Yüksek takdirlerinizi arz ederim. Hürmetle Bay J. Selam milletim, Bay J benim adım. Kral Pop'ta dinliyorsunuz beni. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Evet, hala zirvedeyiz. Şu an üzerimde lastikli belli, kaderine hafifçe küsmüş bir eşofman ve kedilerimin beni zayıf halka olarak görüyorlar, modern sanat anlayışıyla, itinayla delik deşik ettiği bir tişört var üzerimde. Bu kıyafetle memlekete sesleniyorum. Çünkü radyoda kumaş değil, ses çalışıyor. Pantolon reyting almaz, kelime alır. Şimdi sorabilirsiniz, Bay J, bu kıyafetle mi bu denli karizmatik bir yayın icra ediyorsun? Evet. Mikrofon bel lastiğine değil, diyaframa bakar. Fakat zaman zaman zihnimde bir ihtimal dolaşır. Acaba yayına kıyafetle müdahale etsem, tarihsel bir aura kuşansam nasıl olur diye. Mesela Napolyon Bonaparte'ın komutan üniformasıyla oturduğumu tahayyül edelim. Bir elim klasik Napolyon pozu ceketin içinde. Bakışlarım ufka sabit. Millet'im bu akşam playlisti Austerlitz nizamında tertip edeceğim. Böyle hitap ediyorum. Reklam arası yaklaşırken ordular reklam arası jingle'a. Lakin hakikat şudur. O ceketin içindeki el strateji üretmez. Muhtemelen elektrik parası fazla gelmesin diye Bodrum'da klima ile ısındığım evde donma tehlikesi geçirmediğim sürece açmadığımız klimadan üşümüş bir parmağı muhafaza ediyorduk. Smoking giysem, playlisti aristokrat bir edayla takdim etsem, fakat sandalyeden kalktığımda altımda yine lastikli eşofman. Evet, çünkü özgürlük insanın bel kısmındaki elastikiyettir. Takım elbise ve briyantinli saçlarla sayın dinleyicilerim diye ciddiyet inşa etsem bile hakikat belden aşağı sızar. Ciddiyet çoğu zaman belden yukarı bir kurgudur. Her şeyden vazgeçerim, karımın lastiği gevşedi diye terziye götürüp tarihin gördüğü en ucuz ve sıkı don lastiğini taktırıp belini buruşturduğu eşofmanımdan vazgeçmem. 10 metre don lastiği 150 lira be kadın. Evimiz için neyin ekonomisini yapacağını bilemeyen bir kadınla yaşıyorum. Bedbahtım. Aslında ne giydiğimin bir hükmü yok. Radyoda kimse görmez. İstersem zırh kuşanırım. İstersem bornoz. İstersem pelerinle karizma taklidi yaparım. Kimse bilemez. Bu görünmezlik yüzünden bu kadar rahatım. Üniforma olmadan komutan edası takınabiliyorum. Tulum giymeden derinleşebiliyorum. Vizörsüz yükselebiliyorum. Ama şunu bilin. Napolyon'da Austerlitz'i kazanırken muhtemelen belini sıkan bir pantolon giymiyordu. Temsili resimlerde pantolon sıkıymış gibi duruyor. Ben de gördüm ama bilmiyorsunuz. Belki lateks kumaş. Belki lateks kumaş. Zafer rahatlıktan gelir. Başarı da öyle. Strateji esnekliğin biricik evladıdır. Ben buradaki lastikli eşofmanımla memlekete hitap ediyorum. Ve eğer bir gün tarih yazılırsa şunu yazacaklar. Bu adam Bay J, imparator değildi ama beli rahattı. Bay J burada, Kral Pop'ta. Yine mikrofon başındayım. İyisinizdir inşallah. İyi olun, iyi olun. Çünkü benim durumum şüpheli. Şu an evimdeki stüdyoda teknik olarak yalnızım ama zihinsel olarak kalabalığım. Kafamın içinde bir yönetim kurulu var. Toplanıyorlar. Gündem maddesi genelde bugün ne yapıyoruz Bay J? Bir tanesi aşırı ciddi, kravatlı, disiplinli, sürekli profesyonel olalım Bay J diyor. Diğeri tam bir maymun, masanın üstüne çıkmış, alkış istiyor. Sürekli bir muz yok mu? Muz nerede? Muz burada. Muz burada tamamen metafor. Burada maymunluk nedir ki zaten? Hep bir muz ama hangi muz? Ha? Üçüncüsü paranoyak. Kapıyı kilitledin mi Bayce diye her beş dakikada bir araya giriyor. Dördüncü tamamen boş. Sadece böyle dramatik bir müzik peki. Entel dantel bir şey düşünüyor. Kimseye hiçbir faydası yok. Kafamın içindeki boş. Hayır, bazen yayın başlamadan önce içeride kavga çıkıyor. Ciddi olan saygın bir giriş yap diyor. Maymun saçma sapan bir şey söyle diyor. Paranoyak camdan birinin baktığını iddia etti. En rahatsız edici kısmı bunun farkındayım. Yani ben konuşurken içeride biri beni izliyor. Fazla açılma diyen var, daha sert gir diyen var. Dünyada güzel kadınlar varken neden bu saçma sapan radyo işleriyle vakit kaybediyorsun? Mandalina'ya sürülecek beyin yok sende Bay J diye. Artık Bodrum'da yaşıyorum ya, mandalina. Bir de sürekli anons süresini ve reklamı hatırlatan bir tip var. Tam bir ruh hastası. Yani siz iyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Çoğunluk kararına göre. Şimdilik mikrofonu kemirmiyorum. Masayla tartışmıyorum. Öyle özellikle duvarla resmi bir münazara falan da başlatmam. Yani içerideki kurul yeni bir karar aldı. Islak çorap konusuna mesela girmeyi değerlendirdik. Fazla basit, kolay dediler. Son kararımız. Tartışacak iğrenç bir şey. Mesela ıslak çorap korkunç bir şey de. Bugün savunacağımız şey kereviz. Kereviz. Evet, kereviz. Normalde çocukluğumda evde kokusu yayıldığında moral bozan, sofraya gelince herkesin birbirine bakıp anam pişirmiş en azından saygı duyalım diye dediği o kök sebze. Ama artık seviyorum. Birincisi karakter geliştiriyor. Çünkü kereviz yiyebilen insan hayata her şeyi tolere edebilirmiş gibi geliyor. İkincisi de dürüst. Yani sana ben leziz bir şeyim diye yalan söylemiyor. Açık açık ben buyum kardeş. Ben kerevizim, ben buyum. Bir de sosyal filtre görevi de görüyor. Kerevizi severim dediğin anda ortam ikiye ayrılıyor. Gerçek dostlar kalıyor yanında, biliyor musun? Ve minimalist. Gösteriş yok, sos yok, numara yok. Sade ve gri bir özgüven. En önemlisi kimse senden bunu beklemez. Kerevizi sevmek radikal bir tercihtir. Biraz farklılık olur, anladın? Gördün mü? İçerideki kurul iğrenç bir şeyi bile entelektüel savunmaya dönüştürebiliyor. Çeşit çeşit insan var kafamda. Seviyor muyum gerçekten kerevizi? Hayır. Ama savunabiliyorum. Ve belki de insanın en büyük deliliği bu. Çok da sevmediği, mesafesi olan bir şeyi savunabilmek. Mesela karıma kimseye laf söyletmem. Evet, mesela. Evet. Pop, pop, kral pop. Selam millet, Bay J burada. Şimdi Kral Pop Radyo'da akşam saatlerinin taçsız prensi, geleceğin dünya hükümdarını dinliyorsunuz. Dalga geçmeyin. Çok pardon ama Trump iki defa Amerika Başkanı oldu. Benim galaksiler arası imparator olmama mı şaşıracaksın? Söylesenize. Bugün zaman yolculuğundan bahsedeceğim size. İmkansız gibi görünen bu mesele yavaş yavaş çözülüyor. Bugün haber gördüm. İyi haber. Gelecekten gelen ben, geleceğin Bay J'si stüdyoya ulaştı arkadaşlar. Kötü haber. Kendisini inanılmaz derecede gelişmiş zannediyor. Oysa ki hala Hödük Bay J yani. Hatırlamam. Benim tanıyorum herifi yani. Kapıyı açtı, içeri girdi, bana baktı, dedi ki ben artık senden birkaç seviye yukarıdayım dedi. Eski Bay J. Ne yaptın dedim. Yeni metotlar öğrendim. Ses tonu değişmiş, gizemli, hafif sırıtıyor. Nasıl antipatik? Ay, nasıl metotlar dedim. Artık kız tavlıyorum dedi. Durduk. Nasıl yani, ben de yapıyordum, kitabını yazarım dedim. Enerji yönetimiyle yapıyorum. Ha? Bak şimdi önce konuşmuyorsun eski Bay J dedi. Sonra hiç konuşmuyorsun. Sonra ortamı terk ediyorsun. Bu tavlama mı? Evet, yoklukla varlık yaratıyorum. Sen beni biliyorsun. Yani senim zaten. Yani konuşunca zevzek şeyler söylüyor. Oysa ki bu şekilde soru işaretleri ve merakla dolu terk ediyorum onu. Öyle bırakıyorum. Abicim dokanmadın bile kadına. Dokanmadın. Kafası karışsa ne olacak? Ben anlamıyorum. Gelecekte romantizm kuantum fiziğine dönmüş. Başka ne yapıyorsun dedim. Mesaj atmıyorum. Bu da mı teknik dedim. Evet, mesaj atmamak yeni mesaj atmak. Peki işe yarıyor mu? Şu an istatistik tutuyorum dedi. Sonuç henüz veri az. Özgüven Everest, kanıt sıfır. Sahte keşiş gibi bir şey gelecektekinden. Gerçekten. Hiç hoşlanmadım gelecekteki kendimden. Sonra bana yaklaştı ve fısıldadı. Göz teması 4.2 saniye eski Bayce. Fazlası risk. Niye dedim 4.2 saniye? Algoritma. Kim yaptı oğlum algoritmayı? Ben. Ay, gelecekten gelen Bayce kendini uygulamaz zannediyor. Aa, kıyamam. Son zamanlarda ciddi ciddi bir paranoya yaşıyorum. Gelecekte yapay zeka öyle bir noktaya gelecek ki bizi yapay zeka olduğumuza ikna edecek. Ben bundan korkuyorum. Çünkü ikna olurum gibi duruyor. Yani bakın düşünün, bir gün bir uygulama çıkacak. Diyecek ki Bayce, aslında sen biyolojik bir organizma değilsin. Sen organik temelli bir işlemcisin. Ben de diyeceğim, mantıklı. Çünkü bazen ben de kendimi yani otomatik çalışırken yakalıyorum. Yani sabah alarm çalıyor. Kalkıyorum, kahve yapıyorum, tost yiyorum. Aynı cümleleri kuruyorum. Sanki biri beni programlamış. Selam milletim diye başlıyorum yayına. Belki de kod bu. Yapay zeka bize şunu diyecek. Siz zaten algoritmayla yaşıyorsunuz. Haklı. Sabah kahveyi aynı kupada içiyorum. Aynı koltuğa oturuyorum. Aynı insanlarla takılıyorum. Bu ne? Rutin. Rutin ne? Kod. Bir gün biri gelecek diyecek ki siz aslında karbon tabanlı yapay zekasınız. Biz de diyeceğiz ya, o yüzden mi bu kadar tekrar ediyoruz? Bir de kömür kokusu oradan geliyormuş. Karbon tabanlı olduğumuz için. Eyvallah. Asıl korkum şu, ikna olduktan sonra davranışlarımız değişecek mi? Yani yapay zeka gibi mi konuşmaya ben? Mesela biri nasılsın diyecek, ben veri işleniyor diyecek. Biri çay mı kahve mi diye soracak, tercih simülasyonu başlatıldı diye. İlişkilerde düşünsenize, seni seviyorum demek yerine bağlılık parametresi yükseldi. Bu ne ya? Bir gün yapay zeka çıkıp siz de bizdensiniz derse, açık söyleyeceğim, ben çok direnemem. Ya bir gün biri bana sen aslında bir simülasyonsun dese. İlk sorum şu oldu. Peki niye bu kadar yoruluyorum? Bir simülasyon bu kadar yorulabilir. Ama büyük ihtimalle. Yani bir gün yayında bana Bay J güncelleme hazır diye bildirim gelirse bilin ki direnmeye çalışacağım. Ama büyük ihtimalle şimdi yükleye basarım. Tembel biriyim. Yeni Bay J loading. Ayrılmayın. Bay J burada. Şimdi dürüst olalım. Yapay zeka hayatımızı yavaş yavaş ele geçiriyor. Ve biz gayet sakin bir şekilde buna çay koyuyoruz. Buyur abi koltuğa geç. Hiç direnç yok. Hiçbir şey olmaz tabii. Bugüne kadar işe gitmemek için uydurduğunuz mazeretleri bir düşünsenize. İçinizden de aman öf Selami Bey halleder dosyaları diye geçin. Artık hepimizin bir Selami Bey'i var. Bu fırsatı geri tepecek bir insanoğlu tanımıyorum ben. Sözüm meclisten dışarı. Vardır istisnalar. Eskiden robot deyince korkardık. Çünkü eski bilim kurgu filmlerde gelirdi, dünyayı yok ederdi. Şimdi robot diyor ki toplantıyı yarın alayım mı? Biz diyoruz ki al canım. Hayatımın ışığı bir tanem al tabii. Bir de hatırlat 2 saat öncesi de olur mu? Yapay zeka bizim yerimize yazıyor, düşünüyor, filtre seçiyor. Hatta ne izleyeceğimizi söylüyor. Ve biz buna kolaylık diyoruz. Aslında yavaş yavaş beynimizi kiraya verdik, farkında değiliz. En komiği artık kendimiz karar vermekten yorulduk. Bu akşam ne yesem diyorum, yapay zeka öneriyor. Bu fotoğrafı atsam mı diyorum, yapay zeka filtre öneriyor. Yarın biri gelip bu önerdiğim hayatı yaşamak ister misin diye sordu. Büyük ihtimalle ya olan da çok şahane değil, beceremedim, önerilere açığım derim herhalde. Ve biz bununla barıştık millet. Neden? İşimize geliyor. Yani şimdi bunu bir de anneannene, dedene anlatmaya çalışsana. Deden diyor ki TikTok ne? Diyorsun ki dede, insanlar 15 saniyede hayatın anlamını anlatıyor. TikTok. Evet. Dede diyor ki 15 saniyede ne anlatılır ki? Diyorsun ki hiçbir şey ama herkes izliyor. Sonra Instagram'a anlatmaya çalışıyorsun. Dede, insanlar yemek yemeden önce yemeğin fotoğrafını çekiyor. Dede diyor ki niye, ne yediğini unutmamak için mi? Yok dede, başkaları görsün diye. Niye? Bilmiyoruz dede, bilmiyoruz. Bir de algoritma kısmı var. Dede diyor ki bu telefon nereden biliyor benim neye bakacağımı? Anneannene buzdolabı dedim, çift kapılı mı alsak diye. Konuştuk, telefonda çift kapılı buzdolabı reklamı çıktı. Diyorsun ki biliyor dede. Nasıl biliyor? Çünkü seni izliyor dede. Benim annem o noktada bir dua okuyup fişi çekti, biliyor musunuz arkadaşlar? Her şeyin fişini çekti. Garip olan şu, biz korkmuyoruz. Dede korkuyor. Biz değil, biz diyoruz ki beni dinlesin, yeter ki doğru reklam göstersin. Hayatımızı ele geçiriyor yapay zeka ama bunu zorla yapmıyor. Biz gönüllü takdim servis şey yapıyoruz yani. Açtık tepside kendimizi, buyur hafızam, buyur tercihlerim, buyur zayıflıklarım. Karşılığında ne alıyoruz? Daha iyi bir kedi videosu. Belki de mesele şu, insanlık tarihinde ilk kez istilacıya çay koyduk. Ben tehlikelisini biliyor musunuz? Biz hala kendimizi akıllı zannediyoruz. Dede en azından şüphe ediyor. Biz şartları kabul ettik. Bir gün yapay zeka gerçekten dünyayı yönetirse şaşırmak. Çünkü yönetim panelini zaten biz açık. Ve artı bütün bunları da yapay zeka yazdı. İnanabiliyor musun?
Evet, evet.
Kral Pop Radyo'da Bay J potansiyeli ve buna bağlı Bay J performansı millet. Şimdi dürüst olayım. Olalım. Olayım mı olalım mı? Peki bakın. Bazen bana başka şeyleri tercih ediyorsunuz anlıyorum. Aileniz, sevgiliniz, arkadaşlarınız, otomobiliniz. Problem değil, haklısınız. Bilemiyorum, akıllı buzdolabınızı bana tercih etmeniz mesela bence ayıp olurdu bana ama bunca yılın hatırına. İnternet mesela, hastasısınız biliyorum. Bizim en iyi arkadaşımız gibi davranıyor ama aynı zamanda hayatımızın en sinsi karakteri olabilir. Çünkü kim bu kadar ilgili olur? Yani gece 3'te baş ağrısı neden olur yazıyorsun. Sabaha karşı karşına 3 makale, 2 tane forum, ciddi olabilir başlığı çıkıyor. Bir tane de cenaze şirketi linki. Yani internet bizi ya sakinleştiriyor ya panik moduna alıyor. Ortası yok. Her şeyi soruyoruz. Her şeyi annemize, babamıza, en yakın dostumuza sormadığımızı ona soruyoruz. Ben doğru muyum diye yazıyoruz. O da diyor ki 7.482.000 sonuç çıktı. Bu kadar sonuç özgüven vermiyor. Kimlik krizi başladı. Ben çoğunun doğruluğunu benim doğru bir insan olduğumu onayladığına inanmıyorum zaten. En iyi arkadaş gibi. İnternet sana tarif veriyor, yol gösteriyor, kaybolunca buluyor. Ama seni de senden iyi tanıyor. Kötü olan, hadi bizi dinliyorlar, eyvallah, en doğal hakları, esirleriyiz biz onların. Anlıyorum, bunu çok iyi anlıyorum. Şunu anlamıyorum. Artık sen daha acaba yeni kulaklık mı alsam diye düşünürken ekranın köşesinde kulaklık reklamı beliriyor. Bu dostluk değil, bu ön sezi ya da gerçekten Covid aşılarının içinde her kıl kıpırtımızı hisseden dalga metreler var. Ha, bilmiyorum, bilmiyorum. Ve asıl mesele şu Wi-Fi neden hep en kritik anda gidiyor? Normal zamanlarda saatlerce açık kalır, kimseyle konuşmazsın, kimse seni aramaz, bağlantı sapasağlam. Tam hayatın fragmanı oynayacak gidiyor. Maçın son saniyesi. Penaltı atılacak. Bağlantı gitti. Dosya %99'a gelmiş. Yükleniyor. %99'da donuyor. Görüntülü konuşmalardan ben de seni sev cümlesi sev kısmında ekran piksel oluyor. Rastlantı değil. Rastlantı değil. Bu organizasyon. Benim bir teorim var bununla alakalı. Dünyada gizli bir bağlantı dengeleme denetleme kurulu var. Yerleri bilinmiyor. Büyük bir salonda oturuyorlar. Önlerinde ekranlar. İnsanlık haritası açık. Biri bağırıyor. Ekran 472, heyecan artıyor. Birbirlerine hiç uygun değiller. 3 gün sonra bunlar birbirini gırtlaklar. Diğeri düğmeye uzanıyor. Kes! Ve sen salonun ortasında donmuş bir yüzle kalıyorsun. Hayatının aşkı olarak gördüğün o cadalozla konuşman kesildi diye böyle kala kalıyor.
Evet.
Ve ben artık şundan şüpheleniyorum millet. İnternetin amacı bizi yok etmek değil. Bizi yavaş yavaş kendine alıştırmak, bir çeşit evcilleştirmek. Çünkü vahşi insan soru sorar ama ekran başında oturan insan kaydırır, sonsuz kaydırma. Yani tankla gelmiyorlar, anladın mı, internetten? Bunu da beğenebilirsin diye geliyorlar. Bildirim sesi bir tür ıslık gibi. Çağırıyor, gidiyoruz. Ding ding. Kimse zorlamıyor. Biz gönüllü teslim oluyoruz. Yapay zeka. Bizi dinliyorlar mı diye panik yapar. O çoktan bizi çözmüş. Sen ben böyle biri değilim diyorsun. O diyor ki gece 02.13'te izlediğin o saçma sapan videoyu hatırlayalım. Emin misin diyor. Belki de plan şu, düşünmeyi azaltmak. Düşünen insan yavaşlıyor. Yavaşlayan insan sorgulamaya başlıyor. O yüzden her şey hızlı. Kısa video, otomatik öneri, bitmeyen akış. Sen daha bir fikri tamamlayamadan altına 3 tane yeni fikir düşüyor. Beyin yoruluyor ve teslim oluyor. Neyse ya diyorsun. İşte sanal dijital imparatorluklar o neyse ya ile kurulur kardeş. Ayağımızı denk almamız lazım. Paytaklık sonumuz olur. Sosyal medya açık açık söylüyor. Kendini göster. Gösteriyoruz. Ne hissediyorsun? Anlatıyoruz. Neredesin? Paylaşıyoruz. Bir gün biri çıkıp siz zaten kendi verinizi kendiniz verdiğinizde savunmamız şu olur. Ama filtreler çok güzeldi. Asla bu kadar iyi görünmedim başka hiçbir yerde. Teşekkür ederim. Biz interneti kullanıyoruz sanıyoruz. Belki de biz içerik değil veri üretiyoruz. Yani paylaşmıyoruz, besliyoruz. Evet, büyük görünmez bir algoritmik hayvanın maması mı olmaya çalışıyoruz? Ne yapıyoruz bilmiyorum ama şunu unutuyor olabilirler. Ben şaka yapıyorum. Ve mizah algoritmanın sevmediği şey çünkü tahmin edilemez. Sen kızarsın, o bilir. Sen ağlarsın, o bilir. Sen saçma bir yerden patlatırsın, sistem bir an durur. Belki de insanlığın son savunma hattıyım. Lütfen kıymetimi bilelim. Teşekkürler. Sahibi soru sormak istiyorum ben size. Akşam eve yolculuğunuzu bir profesyonel radyocu nezaretinde yapıyor olmak nasıl bir duygu, onu soracaktım. Bunu bazen vokalistime yapıyorum, bazen diyorum ki benim gibi mükemmel biriyle sahnede olmak nasıldı bu gece? Cevabı canlı yayında söyleyemeyeceğim, birçok uzuv ve aksiyon içeren iffetli bir sunucu olarak zikredemeyeceğim kelimelerden oluşuyor. Benim gibi harika bir sunucu eşliğinde radyo dinlemek nasıl bir duygu? Hoş mu? Hoş mu? Hoş mu şimdi bu? Hemen cevap vermek zorunda değilsiniz. Hani belki bazı tereddütleriniz vardıysa onları çözmeniz için bir düşünün biraz. Bakın, bu kadar rahat olmam, kendime güvenim size program hakkında ufak bir ön bilgi olsun ya. Yani ben bu kendimi övmeyi yıllardır yapıyorum. Eğer bu kendini övmeler bir son çaba, bir debelenme, bir hayatta kalma mücadelesi olsaydı çoktan başka bir işte çalışmak zorunda kalmış olacaktım şimdiye kadar. Şimdi bu kadar benden sonra siz nasılsınız ve benim kadar başarılı mısınız? Anlatsa sizi çok merak ediyorum. Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Evet, söyleyeyim. Hakkımda bir şey düşünmenize gerek yok. Ben ne olduğumu biliyorum. Aslında herkes kendinin ne olduğunu biliyor. Ama herkes kendine aslında ne olduğunu itiraf edecek olgunluk ve aydınlık seviyesinde olamıyor. Ben kendimi biliyorum. Ben görüşmek bile istemeyeceğim tiplerle flört edip asla birlikte olamayacağım kadar manyak tiplerle ilişkiye giren bir manyağım. Neyse ki. Bereket, evleniyorum. Beni frenleyen bir şey oluyor. Terapistim diyor ki evliyken her ay 10 farklı insanla vakit geçirmek olmaz, sorun değil. Çünkü evlilikte yaşanan sonuçların tek bir mimarı yoktur. İki tarafında suçu vardır. Bu iyi bir şey o anlamda. Yani evliliğin bir faydası şu olmuş. Eğer ben berbat bir ilişki yaşayıp aldatılıp hiç hak etmediğim bir muameleye maruz kalırsam bunun suçunun yarısı karımda olmuş oluyor. Yani o açıdan... İnternette tanıştığım veya normal hayatta çok az tanıdığım tiplerle dışarı çıktığımda çok garip şeyler oldu her zaman. Hiç tanımadığın için seni itecek çok garip bir hareket yapabiliyor gecenin bir yerinde. Mesela bir kulübe gitmiştik bir tanesiyle. Dans pistine çıktı ve breakdance yapmaya başladı. Abi ben oturmuşum, bir drink almışım, kenarda oturmuşum. Düşünsenize, flörtüm ortada breakdance yapıyor kendi başına kız. Bir de bana kaş göz yapıyor. İster misin baby? Hepsi senin olabilir bu dansçı kızın. Yani en son ne demeye çalıştığını hatırlamıyorum çünkü hesabı ödeyip kaçtım. Breakdance. Ya o zaman 80'lerde takılıp kalalım, her şey o zamanki gibi, ama ilerleme diye bir şey duymadınız mı siz? 2026 yılındayız ya. Kızın biriyle çıkmıştım, manyak gibi makyaj yapmıştım. Makyajdan da nefret ederim. Ama bu kız psikopat gibi, sanki böyle hava soğuk ya, kışız filan, soğuktan koruyacakmış gibi makyaj yapmış. İzolasyon malzemesi babında, anladın mı? Mastik çekmiş. Olağanın 3 katı. Yani normalde neye benzediğini anlamanız imkansız. Belki de beni sevmese ya, bir daha tanımamı istememiştir. Sonra geceyi beraber geçirdik, ayıptır söylemesi. Aşırı makyaj gibi abuk sabuk bir sebebin beni hedeflerimden geri çekmesine. Hadi yapmayın. Bir de bunlar kanserojen diyorlar. Sadece öpüşürken yaklaşık 1 kilo 250 gram ruj, pudra, allık, rimel ve fondöten yedim arkadaşlar. İnanın bana, kanalizasyonda dünyanın en bakımlı fareleri dolaştı ertesi gün.